Ayrım 11. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 162. Din adına tahakküm ve tasallut. Dinin adını ve itibarını kullanarak çıkarlara uygun bir tahakküm teolojisi oluşturmak, Allah ile aldatmayı sanayiye çevirmiş dinci sistemlerin olmazsa olmaz uğraşlarından biridir. Kur'an bize gösteriyor ki bu tahakküm ve tasallut sistemi tarihin bütün zamanlarında dincilerle onların işbirliği yaptığı dinsizler tarafından el birliğiyle işletilmiştir. Yine Kur'an'ın bildirdiğine göre Allah'ın en büyük düşmanı olan şirkin altyapısını da bu tahakküm oluşturmaktadır. Bu altyapıyı ve dinciliğin temel karakteristiklerinden bazılarını tanıtan iki beyineyi görelim. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır o. Tevbe 31. Dinciliğin insanoğlunu şirk çukuruna iten sapmalarıyla dini tahakküm aracına dönüştüren bozukluğun temelinde din adamlarını tanrılaştırmanın yattığını bu ayet bize gösteriyor. İkinci ayet çok daha sarsıcıdır. De ki, ehli kitap, sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın berisinden kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle. Tanık olun, biz Müslümanlarız, Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran 64. Bu ayet indiği zaman Hazreti Peygamber'e insanların birbirlerini Tanrı nasıl edindikleri ısrarla sorulmuş ve her sorana şu cevap verilmiştir. Bu sapma dini temsil edenleri ilahlaştırmakla olur. Buna şu yolda itiraz edenler olmuştur. Ey Allah'ın elçisi, biz onlara tapmıyorduk ki, nasıl olur da onları ilah edinmiş oluruz? Cevap birçok gerçeği, o arada dinciliğin omurgasını çarpıcı biçimde veren bir sözdür. Şöyle buyurmuştur Hazreti Peygamber. Evet, siz onlara tapmıyordunuz ama onların ağzından çıkan her sözü Allah'ın buyruğu gibi dokunulmaz kabul ediyordunuz. İşte bu yaptığınız onları ilahlaştırmaktır. Şimdi bu sözle büyük kısmıyla dinciliğin tarihsel kurumları olan tarikatlarda imanın birinci şartı haline getirilen şeyhin ağzından çıkan söz Allah'ın ağzından çıkmış gibidir ilkesini yan yana koyun ve hükmü siz verin. Biz bu konuyu Türk düşünce tarihinde bir devrim sayılan Allah ile Aldatmak adlı kitabımızın ikinci bölümünde genişçe inceledik. Burada o incelemenin birkaç paragraflık bir özetini vereceğiz. Dinciliğin yarattığı tahakküm ideolojisi, hayatı tahammül edilemez bir mengeneye sokmuş, insanı nefes alamaz hale getirip bireyin bütün özgürlüğünü, bütün yaratıcılığını silmiştir. Bu tahakküm teolojisi, safradan tuvalete, elbisenizi giymekten el sıkışmanıza kadar her şeye müdahale ederek insanı yapay kutsalların kontrolünde bir makineye çevirmiştir. Sabah kalktığınızda akşam yatmanıza kadar nerede ne yapacağınızı, hangi duayı okuyacağınızı hep onlar belirlemiştir. Her davranışınız, hatta her nefes alışınız onların bastıkları düğmelerle yönetilir. Basılan düğmenin gereği neyse onu yerine getirmek zorundasınız. Aksi takdirde kutsala karşı çıkmakla itham edilirsiniz. Bunun faturası ise ödenebilecek türden değildir. Bir kez damgalandığınızda ise affınız söz konusu olmaz. Allah affeder ama onun adına tahakküm kuranlar asla affetmezler. Hayatınız cehenneme döner. Zaten cincilerin güttüğü toplumlarda hayat bir tür cehennemdir. Dinciler hayatı cehenneme çevirmeye karşı değillerdir. Bunu açıkça savunurlar da. Onlara göre ahiretteki hesap ve azabın bir kısmı burada çekmek, ebedi hayata hizmet anlamında olduğu için makbuldür. Bunun içindir ki dinciler insanlara yaptıkları her zulmü onlara bir tür merhamet, tanrısal lütuf gibi gösterirler. Milyonlarca insanı ki gerçek dindar onlardı, din adına yakan engizisyon cellatları şunu söyleyebiliyorlardı. Sizi bu şekilde yakarak benliğinizi küfür ve şeytandan temizliyor, ebedi hayatınızı kurtarıyoruz. Sivas'ta 38 kişiyi Allahu Ekber sesleri eşliğinde diri diri yakan dinciler de bu engizisyon ruhunun takke giydirilmiş çocuklarıydı. Garodi'ye selam. Tahakküm teolojisi tabiri ünlü Fransız düşünürü eski Marksist, yeni Müslüman yazar Roger Garodi'nindir. Garudi bu tabirle Kur'an'ı bir kenara koyarak eski fakihlerin Arapça yorumlarını din haline getirip günümüz insanına İslam diye dayatan saltanat dinciliğini ifade eder. Garudi buna karşı Kur'an'ın bağrından çıkarılacak zamanüstü ilkelere oturan bir kurtuluş teolojisi önerir. Bir Kur'an mümini olan Garudi açıkça ve ısrarla iddia eder ki bu kurtuluş teolojisi sadece Müslümanların değil dünyanın kurtuluşu olacaktır. Bu reçeteler neden alınmıyor Kur'an'dan ve neden hayata sokulmuyor? Garudi eserlerinin hemen hepsinde bu soruya bir biçimde cevap vermiştir. Bu cevabın özeti şudur. Gelenekçi Arap Emevi İslamı Kur'an'ın ölümsüz evrensel ilkelerini insanlığa tanıtmamakla kalmamış, bu ilkelere gidebilecek yolları tıkamak gibi büyük bir hıyanetin de faili olmuştur. O, ilahlaştırdığı ve Kur'an'ın üstüne bindirdiği eski yorumlarla Garudi bunları çöl fıkı olarak anar, Kur'an'ın hayat verici dünyasına giden yolları kesmiş, insanlıkla Kur'an arasında aşılmaz geçitler koymuştur. Garudi bu konudaki düşüncelerini en net biçimde Yaşayan İslam adlı kitabında sergilemektedir. Birkaç paragraf aktaralım. Kur'an'da yazılı olduğu bahanesiyle yasal bir emri harfiyen uygulamayı iddia etmek, Allah'ın ezeli kanunu olan İslam'ı 7. asrın Orta Doğusuna has tarihi bir uygulama olan o ülke ve o çağda verilmiş hükümle karşılaştırmak olur. 7. asrın ve Arabistan'ın yaşamını 21. asrın insanlarına zorla kabul ettirmeye kalkışmak, Kur'an'ın yanlış ve ürkütücü bir imajını verir. Bu, İslam'a karşı işlenen bir cinayettir. Sömürgecilikten kurtulmalarına rağmen Müslüman milletler niçin tarihin faili, yaratıcısı ve yapıcısı değil de hala nesnesi olarak kalmaktadırlar? Niçin onlar tarihe liderlik örneği veremiyorlar? Çünkü daha tarihin ilk asırlarından itibaren bu dinin şekli değiştirildi ve yaşayan gelişmesi durduruldu. Kur'an ölülerin gözüyle okundu. Kur'an'ın ezeli vahyinden hareketle zamanlarının meselelerini çözümleme dehası göstermiş olan insanların gözüyle değil. Kur'an'da tarif edildiği şekliyle tanrısal yasa, gücün, servetin ve bilginin bütün kokuşmuşluklarını yasaklar. Eğer Allah tek hükmedense, o mutlak monarşi ve onun feodal derebeyliklerini yasaklamıştır. Bu yasaklar, onların kişisel gelirleriyle petrol paylaşımındaki devletin kredilerini birleştirmelerini, paralarını sadece milletler arası yatırımlara hizmet eden lüks binalara yatırarak har vurup harman savurmalarını, bütün kıtalardaki en gerici entegrizm hareketlerini finanse ederek kendilerine müşteriler kazanmalarını, İslam'ı hakimiyetlerini zorla kabul ettirdikleri halkın afyonu yapmalarını önlemek içindir. Her zaman demokrasi dersleri vermeye hazır olan batılılar, petrol ve parayı görünce el kesenlere yardım etmekten çekinmezler ve terör yoluyla kendi pazar monoteizmlerini kabul ettirme hususunda onlarla yardım için hazırdırlar. Amerikan yetkililerine ve onların batılı derebeylerine göre iyi ve kötü Müslümanlar vardır. İyi Müslümanlar, onların siyasetlerine hizmet edenler ve IMF'nin emirlerini kabul edenlerdir. Kötü Müslümanlar, bu emirlere karşı gelenlerdir. İslam'a ilk gençliğinin dinamizmini yeniden kazandırmak için İslam'ın beşiği olan yerin mezara dönüştüğünün şuurunda olunması gerekir. Dünya hakimiyeti ve Rusya'dan sonra yeni şeytanı ezme politikası için Başkan Reagan, Suudi Arabistan'ın meziyetlerini takdir etmeyi biliyordu. Yeni şeytan, İslam ülkelerindeki halk hareketleridir. Reagan şöyle diyordu: "Suudi Arabistan'ın yeni bir İran olmasına asla müsaade etmeyeceğiz." Doğuş İslam'ının dinamizmini yeniden bulmak için İslam'ı derin uykusundan uyandırmak Müslümanların ilk vazifesidir. Bugünkü dünyada yığınları harekete geçirmek için sadece bu imkanın kaldığı anlaşılıyor. Ehl-i sünnetin bekçileri olduklarını iddia eden ve kendilerini mutlakın vazifelileri gibi gören, kılı kırk yaran fakihlerin çabalarına karşı tenkitçi bir boyut kazanmalıyız. Bize en yakın olan Hintli Müslüman Muhammed İkbal, İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Oluşumu adlı eserinde ancak bu tenkitçi zihniyetin İslam'ı, kutsal metinleri ölülerin gözleriyle okumak olan büyük hastalığından kurtarabileceğini söyledi. Şöyle sorulabilir: İdealize ettiğiniz bu İslam nerededir? Onu dünya haritasında gösteriniz. Cevap basittir. Hristiyanlık gibi İslam da hiçbir toplumda tamamen soyut bir örneğe sahip değildir. O sadece bir kitapta ve binlerce erkek ve kadının kalbinde yaşıyor. Garudi, Yaşayan İslam, 122-142. Dinci tahakküm ve dayatmanın arka planı. Dincilik, tahakkümünü sürdürmek için dini bir dayatmalar kurumuna dönüşmektedir. Dayatmayı dinleştirmek için din emirlerinin tabulaştırılması gerekir. Kur'an dininde emirler ve yasaklar vardır ama tabu yoktur. Yani zaruret halinde kırılmayacak emir ve yasak yoktur. Dincilik, dayatmalara zemin yaptığı tabuları, dine getirilmiş eski yorumları dokunulmaz kılarak sağlamaktadır. Dinci zihniyet, dine uygunlukla din kitaplarında yer almış olmayı birbirine karıştırıyor. Bunu bilerek yapıyor çünkü çıkarlarının saltanatı buna bağlı bulunuyor. Kur'an, müminlerinin üretecekleri siyaset ve normların kendisine muvafık, uygun olmasını elbette ki ister, şart koşar. Ama bu siyaset ve normların kendisi tarafından ismen telaffuzu yoluna asla gitmemiştir. Çünkü bu ikincisi tabuculuktur. Bu tabuculuk dinleşirse yeni zamanlara ve mekanlara uygun norm ve siyaset üretmeniz mümkün olmaz. Dincilik bunu bildiği ve yeni normlar üretilmesini de kendi çıkarlarına aykırı bulduğu içindir ki, dine uygunluğu, din kitaplarındaki normlara uygunlukla eşitlemekte ve yeni yapılanmaların önünü tıkayarak tahakkümünü egemen kılmaktadır. Dinde içtihat kapısı kapanmıştır. Şeytani lakırdısının melanet avukatları da daima dinciler olmuştur ve olmaktadır. Çünkü içtihat kapısı açık olursa tabular din olmaktan çıkar, yeni şartlara göre yeni normlar ve siyasetler oluşur. Böyle olunca da dincilik tezgahının sistem ve sanayiyi çöker. Soru ve sorun gelip şuna düğümleniyor. Kitleleri ve ülkeleri yönetmek için üretilecek siyasetlerin dinin zamanüstü, evrensel ilkelerine uygun olması yeterli midir, yoksa bu siyasetlerin din tarafından bizzat isimlendirilmiş olması şart mıdır? Yani dine uygunluk, tespitlerin ruhunun dine aykırı olmaması işi midir, yoksa normların din tarafından isimleriyle belirlenmesi işi mi? Denebilir ki Mutezile'nin akılcı yolunu izleyen, amelde ise Hanbeli mezhebinden olan Ebu'l-Vefa İbn-i Akil, ölüm 1513-1119 ile onun izinden giden İbnül Kayyım el-Cevziye, ölüm 751-1350, bu meseleyi İslam fıkıh tarihinde en iyi tahlil eden düşünürlerden ikisidir. İbnül Kayyım, Etturukul Hikemiye Fissiyaseti Şerriye kitabında İbn-i Akil de atıf yaparak şu kanaati öne çıkarıyor. Kur'an herhangi bir hükümet şekli önermemiştir. Devletin nasıl tanzim edileceğini de göstermemiştir. Bu konuda adil her yönetimin mutlaka esas alması gereken temel ilkeleri vermekle yetinmiştir. Bu ilkelerin anası şudur. Şu bir gerçek ki Allah size emanetleri onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Nisa 58. Kur'an'ın ceza hukukunda mali mevzuat konusunda dış siyasette esas aldığı zamanüstü ilke hep budur. Kur'an, kamusal meselelerde ayrıntılara gitmemiştir. Böyle yapsaydı, eksiklik ve yetersizlik söz konusu olurdu. Yüce bir hikmete binaen böyle yapmıştır ki, her toplum ihtiyaçlarına ve durumuna en uygun olanı elde etmek üzere kendi sistemini kendisi oluştursun. İbnül Kayyım şu temel gerçeğin altını özellikle çiziyor. Yönetimin dine uygun olması gerekir sözünden dinin söylediklerine aykırı olmamayı kastediyorsak bu doğrudur. Eğer bununla yönetimde her şeyin din tarafından ayrı ayrı telaffuz edilmiş olmasını kastediyorsak bu saçmalamaktır. Dahası peygamberin sahabesini saçmalığa alet etmektir. İbn-i Akil ne güzel söylemiş. Yönetim siyaseti insanları barış ve huzura ulaştırıp bozgundan uzak tutmaya yarayan siyaset olmalıdır. Böyle bir yönetim siyasetinin peygamber tarafından vaaz edilmiş, vahiyce belirlenmiş olması şart değildir. Bakınız İbnül Kayyım Etturukul Hikemiye 17-19, Abdülmecid Muhammed el-Aktaş Ebu Zer 123-124. Dincilik, İslam tarihinin filan veya falan zamanında o günün şartlarına göre belirlenen devlet, yönetim anlayışını Allah'ın emriymiş gibi dayatmakta ve bunun dışında söz söyleyenleri reformcu, zındık, dine yeni hüküm ekleyen sapık hatta din dışı ilan etmektedir. Öte yandan, hesabı gerektiğinde dünya gemisinin kaptanı ABD'dir. Biz de onunla birlikte hareket etmek zorundayız. Beyaz Saray, ulvi ruhların bir araya geldiği yerdir. Hazreti İsa'nın ineceği söylenen beyaz minareden maksat Beyaz Saray'dır yollu tevillerle emperyalizmin süper güç odaklarına köleliği İslamlaştırmaktadır. Tahakküm teolojisine isyanın öncüsü İmam-ı Azam. Tahakküm teolojisini İslam dünyasında egemen kılmanın ilk ve en zalim temsilcisi Emevi İmparatorluğudur. Bu güdümlü teolojinin paravan olarak kullanıldığı sistem Emevi hilafet sistemidir. Bu bakımdan tahakküm teolojisine karşı çıkış ilk günden beri zalim devlet başkanına karşı çıkış olarak algılanmış ve din literatürüne bu başlık altında geçmiştir. Zalim devlet başkanına karşı sergilenecek tavrın ne olması gerektiği konusunda iki ana fikir vardır. 1. Silahlı devrimi, es-sevre el-müsellaha, gerekli vacip görenler. 2. Sabretmeyi ve nasihati yeterli görenler. Birinci gruba girenler başta hariciler olmak üzere Mutezile, Zeydiye, Mürciye, Zahiriye mezhebi ile Ehl-i Sünnet mezhebinin bazı mensuplarıdır. Hariciler, zalim devlet başkanının öldürülmesini gerekli görmektedir. Hazreti Ali gibi bir önderi bile bu anlayışlarının sonucunda öldürmüşlerdir. Mutezile de zalim devlet başkanının öldürülmesi gerektiği fikrindedir. Zeydiye ve İmam-ı Azam'ın da mensup bulunduğu Mürciye ise öldürmeyi gerekli görmez ama karşı çıkış ve makamdan indirmeyi gerekli görür. Ehl-i Sünnet'ten İmam-ı Azam ile İmam Şafii ve Zahiriye mezhebi kurucusu Davud ez-Zahiri bu son fikri taşıyanlar arasındadır. Bunlar zalim devlet başkanının indirilmesi için başlatılan kıyamlara ya söz ve fetvalarıyla yahut da hem söz ve fetvalarıyla hem de İmam-ı Azam'da olduğu gibi fiilen karşı çıkmışlardır. Ayrıntılar için bakınız Eş'ari, Makalatül İslamiyyin, Anılan Mezheplerle ilgili bölümler, El-Aktaş, Ebu Zer 208-212, Yaşar Nuri Öztürk, Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam, özellikle Emeviler ve Mevali ile ilgili bölümler. Zalim yönetim ve devlet başkanına karşı sadece sabır ve nasihati öneren grup, Ehl-i Sünnet'in sonraki dönem uleması ile hadis ehlidir. Bunların görüşüne göre Ali ile Muaviye'nin çarpışmasına katılmayan büyük kitle, kılıç kullanmamayı esas alan ve isabetli hareket eden müminlerdir. Örnek alınması gerekenler de bunlardır. Bu son tezin tarih ve olaylar açısından isabeti söz konusu edilemez. Böyle kenara çekilenler bir kitle değil, sayılabilecek kadar az bir ekiptir. İkincisi, bu görüşün sahipleri görüşlerinde samimi ve tutarlı değillerdir. Hesapları gerektirdiğinde Hazreti Hasan ve Muaviye'nin anlaşmasını rahmet olarak anmakta ama Muaviye zulüm ve zorbalıklarının bu rahmetin eseri nasıl olabileceğini izah edememektedirler. Bunlara bir fikrin savunucusu demekten çok, işi idare-i maslahatla geçiştiren, rahatı tercih eden grup demek daha doğru olacaktır. Bunlara göre zalim devlet başkanına karşı çıkmak, onun zulmünün sebep olduğu kötülüklerden daha fazlasına sebep olan fitneler, anarşiler doğurabilir. Onun için susmak evladır. Bu düşüncenin Kur'an'la hiçbir şekilde barışmayacağını baştan söyleyelim. Bu düşüncenin savunucuları arasında ne gariptir ki Hasan el-Basri, ölüm 110-728 gibi Emevi düşmanı da vardır. Hasan, Emevileri Allah'ın düşmanları olarak nitelendirmiştir ama onlara kılıçla karşı çıkmaya asla cevaz vermemiştir. Sabredin, Allah'ın takdir ettiği gün onlar helak olur, siz de kurtulursunuz demeye getirmiştir. Emevilerin sahabe kanı içen valisi Haccac'la savaşmanın gerekip gerekmediği sorulduğunda verdiği cevap şudur. Haccac'a kılıçla karşı çıkılmaması fikrindeyim. Çünkü eğer onun yaptıkları Allah'tan bir ceza ise, siz Allah'ın verdiği bir cezayı kılıçlarınızla geri çevirecek güçte olamazsınız. Eğer öyle değil de Haccac'ın bir zulmü ise, Allah'ın hükmü belirinceye kadar sabredeceksiniz. Hakimlerin en hayırlısı Allah'tır. İbn Sa'd, Tabakat, 7-119, El-Aktaş, Age 212. Anlaşılan o ki, Hasan'daki şahsiyet ve ruh, İmam-ı Azam'dakinin tamamen tersidir. Tahakküm teolojisine karşı çıkışın öncüsü, prototipi, fikir ve ideal mimarı İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O, bu anlayışın karşılığı olan faturayı Emevi ve Abbasi imparatorluklarından çeyrek asır boyunca çektiği işkenceler ve Abbasi hilafeti tarafından maruz kaldığı şehitlikle ödemiş ve tarihe manifestosu kanla yazılan ölümsüz bir mesaj bırakmıştır. Biz bu mesajın bugünkü ve gelecek kuşaklara gereğince aktarılması için iki eser yazdık. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam, Yeni Boyut Yayınları İstanbul 2009 ve İmam-ı Azam'ın Savunması İnkılap Kitabevi İstanbul 2010. Paulus Teolojisinin İslam'a aktarılması. Dincilerin dine söylettikleri en büyük yalanlardan biri de, yöneticiler zalim de olsa onlara itaat edilmelidir, onlar Allah'ın takdiridir şeklinde akidenin içine konan suskunluk tekerlemesidir. Bu anlayış, Kur'an açısından da, diğer peygamberlerin öğretileri açısından da din dışıdır. Bu anlayışı din yapan, Hz. İsa'nın tevhid mesajını şirke boğduran Yahudi Pavlus olmuştur. İncil'e bu anlayışı sokan odur. İslam akidesinin içine konan zalim yöneticiyi zulmü yüzünden azletmeye kalkmamak, tamamen Pavlus'un tanımladığı şekliyle alınmıştır. Pavlus'tan alıntılarla görelim. Sizi ezip horlayanları yüceltin. Herkes başındaki sultanlara boyun eğmeli. Çünkü bütün sultanlar Allah tarafından gönderilir. Bütün egemen olan krallıkları da Allah tensip etmiştir. O halde iktidara, sultana karşı çıkan Allah'a karşı çıkmış olur ve karşı çıkanlar kendilerini borç altına sokmuşlardır. Çünkü yöneticiler iyi işler yapmaya engel değillerdir. Olsa olsa şerirler için bir korku unsuru olurlar. Kraldan korkmamak mı istiyorsun? O halde ortalığı yatıştırmaya çalış. O zaman kral tarafından övüleceksin. Çünkü kral Allah'ın sulh hizmetçisidir. Eğer kötülük yaparsan kork. Çünkü kral yok yere kılıç kullanmaz. Çünkü o Allah'ın hizmetçisidir. Kötülük yapanlardan Allah'ın gazabına uygun olarak intikam alır. İşte bunun için krala boyun eğmek şarttır. Hem de sadece kızmasın diye değil, içten gelerek. Bunun içindir ki vergilerinize sadık olun. Çünkü kral Allah'ın hizmetçisidir. Bu hizmeti bizzat yerine getirir. O halde herkesin hakkını kendisine verin. Vergi, vergiyi hak edenin, gümrük, gümrüğü hak edenin, korku, korkması gerekenin, ikram, onu hak edenin olacaktır. Romalılara mektup 13:1-7-14. Dinin güdüme alınması. Dini güdüme almak, dinciliğin temel sermayesi ve temel uğraşıdır. Başta İmam-ı Azam Ehl-i Sünnet'i olmak üzere, İslam mezheplerinin büyük çoğunluğu başkalarının dini imanı üzerinde hegemonya kurmaya, kalite kontrolü yapmaya izin vermediği halde, dinciler bu hegemonyayı, bu kalite kontrolünü sınırsız bir biçimde kullanmaktalar. Çünkü varlıkları ve başarıları bu kontrolün sürdürülmesine bağlıdır. Ehl-i sünnetin özellikle Hanefi ekolü, dinciliğin bu anlamda baştan başa ters düştüğü bir mezheptir. Türkiye'de kendilerini ehl-i sünnet ve üstelik Hanefi olarak öne çıkaran birçok dinci, işin hakikati açısından bakıldığında ehl-i sünnete özellikle İmam-ı Azam'a açık bir aykırılık içindedir. İmam-ı Azam'ın uğruna başını verdiği fikirler arasında başkalarının dinine imanına bunlar en büyük günahları işlemiş olsalar da kalite kontrolü imkanını kimseye vermemekte vardır. Büyük imamın bu anlayışı onun izinden giden sonraki büyük fakihler tarafından da aynen hatta daha kuvvetle savunulmuştur. Bu savunmayı yapan anıt isimlerden biri de Ehl-i Sünnet inancının belirleyici imamlarından biri olan büyük Türk düşünürü Ebu Mansur Maturidi'dir. İmam-ı Azam'ın en sadık takipçilerinden biri olan İmam Maturidi, ölüm 333-944, bu konuda aynı zamanda laikliğin de adı konmamış bir telaffuzu olan anlayışını şöyle özetlemektedir. 1. Küfür de bir dindir. 2. Din, organlardaki eylemler değil, kalp ve zihindeki inançtır. 3. İnançlar üzerinde şöyle veya böyle herhangi bir kontrol hakkı hiç kimseye verilmemiştir. 4. İnançlar üzerlerinde hiçbir baskı ve egemenlik kurulamayacak değerlerdir. 5. Bu özellik açısından bakıldığında dil de inançlar gibidir. Bu hususta bakınız Maturidi Kitab-ı Tevhid 593. Din üzerinde hegemonya kurma eğilimi, din adına Allah'ın özel avukatı gibi hükümler verme belirtileri, dinciliğin temsilcilerini ve adresini ele verir. Dinin güdüme alınması eğiliminin görüldüğü yerde, dinin saltanat aracı yapıldığına hemen hükmetmeyenler ve gerekli tedbirleri gecikmeksizin almayanlar, gelecek nesillere kahrı asla tükenmeyecek zehirli bir miras bıraktıklarını bilmelidirler. İslam tarihinin kaderi bu zehirli miras yüzünden felaket ve perişanlığa yenik düşmüştür. Bu zehirli mirasın ilk ve asli sahipleri Emevi yöneticileridir. Dinin temel değerlerini yozlaştıran veya tahrip edenlerin kendilerine karşı çıkanları din dışılık, kafirlik, mülhitlik, zındıklık, münafıklık gibi ağır ithamlarla karalamayı siyasal başarının anahtarı yapma vicdansızlığı tarihe Emevilerin bıraktığı bir mirastır. Ve kelimeyi bir kenara koyarsak, mahiyeti bakımından esas Engizisyon budur ve bu bakımdan Engizisyon'un babaları da Emevilerdir. Ayrıntılar için bizim Engizisyon adlı eserimize bakılmalıdır. Şimdi şu tabloyu birlikte değerlendirelim. Emevilerin en zalim ve kan içici valisi sayılan ve İslam tarihinde zalim ve mel'un lakaplarıyla damgalanan Irak Genel Valisi El-Haccac, ölüm 95-714, kendisine karşı çıktıkları için yakalayıp işkenceden geçirdiği insanlara sadece şöyle bir şans tanıyordu. Kafir, mülhit veya münafık olduğunuzu itiraf edin. Serbest kalın. Haccac, melanetini daha da ileri götürmüştür. O bağlı bulunduğu Emevi halifesinin meleklerden de nebilerden de üstün olduğunu ilan ediyordu. Dahası var, Haccac bu uğursuz iddiasını Bakara suresinin yeryüzünde halife olarak yaratılan insanın meleklerden üstün olduğuna delalet eden ayetlerine dayandırmaktaydı. Haccac'ın bu melunluğuna başta Hasan el-Basri olmak üzere mevali, Arap asıllı olmayan bilginler karşı çıkmıştır. Haccac bunu yaparken Emevi meddahı, ünlü şairler de işkenceden geçirilen mevali alimlerini, Müslümanların dinine karşı çıkan kişiler olarak suçluyorlardı. Ayrıntılar için bakınız Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 101-102. Yaşadığımız günlerin dincilerine bir bakın. Bunlar, günahları, eksikleri olanları dinsiz kafir ilan ederken, icraat ve iddialarıyla şirkin ortasına gömülmüş bulunan efendilerini, şeflerini Allah'ın vekili ilan etmek namertliğinden asla vazgeçmemişlerdir. Onlardansanız şirkiniz bile meziyettir. Onlara karşıysanız imanınız bile rezalettir. Hele hele günahlarınız bir kahır sebebidir. Bugünkü dincilik siyasetinin baronları da aynen böyle yapmaktalar. Bunlar elinin emeğiyle kazandığını besmelesiz yiyen insanları dinsiz imansız ilan edebilirken, çaldıkları haramları yani hükmî domuz etini besmele çekerek yiyenleri ağzından besmele eksik olmayan mübarek adam ilan etme alçaklığına her gün binlerce kez tenezzül ve tevessül etmekteler. Bu psikoloji onlara iman ataları olan Emevilerden miras kalan en verimli metadır. Bizim bilmemiz gereken şudur. Hükmî domuz etinin haram ilan edilmesini hükmî domuzlardan bekleyemezsiniz. Dinin güdüme alınması, kültürün güdüme alınması çerçevesi içinde bir alt başlıktır. Güdümlü kültür veya gemlenmiş kültür, culture dirige deyimi, literatüre personalist Fransız filozofu Emmanuel Mounier tarafından sokulmuştur. Mounier, ölüm 1950, bu deyimi bireyin yaratıcılığını hayat hakkı tanımayan rejimlerin özellikle komünist ve faşist sistemlerin kültür, sanat, hukuk, düşünce ve eğitim anlayışlarını ifade için kullanılmıştır. Böyle bir anlayış Mounier'e göre toplumun en kemirici müsibetlerinden biridir. Ne ilginçtir ki ateşli bir Katolik olan Mounier, felsefesine ters düşme pahasına tek din saymakta ısrar ettiği Katolikliğin kilisesi tarafından Katolikliğe ters düşmekle itham edilmiş ve aforoza uğramıştır. Çünkü Mounier, Katolisizmin hayatın yeni ihtiyaç ve şartlarına göre gözden geçirilmesini öneriyordu. Dinin güdüme alınması, eğer dine önem veren bir toplumdan söz ediyorsak, hayatın güdüme alınmasıyla eş anlamlıdır. Dine, Tanrı'nın rızasını kazanmak için sarılanlar, dini güdüme almayı akıllarından bile geçirmezler. Çünkü dini güdüme almak, dine de, insana da ihanettir. Dini güdüme almak tabiri, eğer Kur'an'ın dininden söz ediyorsak, Kur'an'ın asla izin vermediği bir namertliktir. Allah ile aldatanların bu namertliğe tevessül etmeleri, insanları din perdesi altında sömürmeyi kolaylaştırmak içindir. Kur'an size tebliğ ve öğüt hakkı, hatta görevi verir ama insanla Allah arasına girerek insanları gütme hakkı asla vermez. Söyleyeceğinizi söyler, düşündürür, kenara çekilirsiniz. Gerisi Allah'la kul arasındadır. Allah'la kul arasına girmeye kalkmak Kur'an'a göre Allah'a da, dine de, insana da ihanettir. Hiçbir samimi mümin dinine ve dindar kardeşine ihanet etmez. Dindara ihanet edenler dini güdüme alan dincilerdir. Din bahsinde güdüm varsa Allah rızası ve samimiyet yoktur. Bu bir varlık ve din kanunudur. Güdümle din bir arada bulunamaz. Çünkü güdüm tamamıyla bir ikrah kurumudur. Oysa ki dinde ikrah, baskı, zorlama Allah'ın iradesine aykırıdır, yasaklanmıştır. Bakara 256. Güdümlü kültür toplumlarında yozlaşmış kurumların başta gelenlerinden biri de dindir. Dinin güdüme alınışı iki görünüm arz eder. 1. Dinin kaynağından uzaklaştırılıp geleneksel yorumlara bağlanması. 2. Dinin politik ticari istismarlara alet edilmesi. Türkiye'de bunlar ikisi de en ileri anlamda vardır. Bu konuda ayrıntılar Türkiye'de Dincilik adlı eserimizde verilecektir. 11. ayrımın sonu sayfa 179.